Hayatın sesleri. Merhaba, Başkent'ten birlikteliğimiz başladı. Sevgili dinleyicilerimiz, hoş geldiniz diyoruz Hayatın Sesleri'ne. Sizler için programı Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Avşar hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Recep Özden var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Sizler de ulaşın diyoruz bizlere, sizler de katılın diyoruz programımıza. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 telefonlarımız. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları buralardan da ulaşabileceğinizi biliyorsunuz zaten. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Taşar benim dalga dalga, hırçın hırçın tokat gibi vurur. Sözlerim yıpratır bedenini. Bilirim seni, hüzün etrafı sarmışken sessiz kalırsın belli.
Lezzet hikayeleri. Sevgili dinleyicilerimiz, duyduğunuz gibi lezzet hikayeleri köşemiz başladı. Jingle'ımız o kadar güzel ki sanki hep çalsa dinleyebiliriz değil mi evet. Sevgili Mehmet Efe?
Merhabalar.
Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, çok teşekkür ederim.
Evet, şimdi bugün tarhananın hikayesine bakacağız. Çünkü yaygın bir yiyeceğimiz, kışın şifası diyebiliriz. Faydaları saymakla bitmez. Ama biz şimdi hepimizin de sevdiği bir lezzet, sofralarımızdan hiç eksik olmayan, özellikle kış aylarında, sadece akşamları değil, sabah, öğlen, akşam hep sofralarımızda olan bir yiyecek. Nereden başlayacağız? Nasıl, yapımından mı başlayacağız?
Ben ne aslında diyelim? Şöyle biraz tarihçesinden bahsedeyim istiyorum. Çünkü aslında bizim olduğu kesin. Çünkü yoğurt bizim icadımız, Türk toplumunun icadı olduğu için yoğurtla buğdayın birleşmesinden içine domates katılarak, biber katılarak onun çeşitlerini konuşacağız ama ana ürün buğday ve yoğurt. Bu sebeple de bir Türk yiyeceği olduğu kesin gibi görünse de dünyada örneğin Macarların kendine göre tarhunya diye bir gene yoğurt ve buğdaydan, undan yaptıkları bir çorba çeşidi var. Tarihçesine baktığımızda da yani ilk kayıda geçmiş hali bizde hani Türk kaynaklarında artık bizim için o kadar normal ki onu kayda bile almamışız yani bizim için o kadar önemli ve hayatın içinde. Ama özellikle Yunanlar 1. yüzyılda tabletlere not almışlar ki her askere ne kadar vermeleri gerektiğiyle ilgili. Yani peksimet gibi yapıp yoğurtla buğdayı karıştırıp kurutulduğunda dayanıklı olduğu için savaşlara giderken onların yiyeceklerinin içerisine mutlaka konuluyormuş.
Evet.
Suya bandırıp besin değeri de güçlü olması sebebiyle hem besin değerinden kaynaklı. Aynı şekilde Uzak Doğu'da 11. yüzyılda Hindistan'da kan diye bizim aynı içerikte ama onlar kan diye isimlendirmişler. Aynı tarhanaya benzer bir yiyecek var. 13. yüzyılda da aynı şekilde İran'da o bölgede. Bakıldığında ise tüm Türklerin ulaştığı her yerde aslında tarhana isim değişiklikleri olmakla birlikte malzeme olarak var. Yani evet. Mısır'da da var, Balkanlar'da var, Orta Asya'da var, Rusya'da bile var. Onun için bizim dünyaya tanıttığımız önemli çorbalardan biri.
Biri.
Evet.
İsim değişikliğine uğramış dediniz. Darhane miymiş ismi değil
evet,
mi? Ismi, ya da daha farklı isimler de belki zikredildi ama.
Tarhunya, tarhane, darhane diye geçiyor. Darhanenin hikayesini de anlatalım hemen böyle demişken.
Evet, paylaşalım dinleyicilerimize lütfen.
Osmanlı döneminde, Osmanlı kayıtlarında da var bu arada. Padişah yemeklerinden bir tanesi tarhana. Ve tarhana isminin de bir padişahın tebdili kıyafet bir Ramazan günü sokaklarda gezerken eski bir geleneğimiz varmış bizim. Kapılar açık tutulur. Kimin kapısının önünde kaldıysanız ezan okunduğunda içeri davet edilirmişsiniz ve orada yemek yermişsiniz.
Evet.
Bu adetten yola çıkarak padişah da tebdili kıyafet İstanbul'da gezerken yoksul bir ailenin kapısının önünde ezanın okunduğunu duyuyor ve içeri giriyor. Tabii mis gibi çıtır çıtır ekmek var. Ortada bir tane çorba var. Biraz mahcup ev sahibi çünkü sadece çorbası var. Padişahla birlikte yemek yiyecek tabii. Yemeği yerken padişah tadını çok seviyor çorbanın. Öyle olunca diyor ki ya bunun adı ne? Ne çorbasıdır bu diyor. Bu da diyor ki darhane çorbasıdır. Yani bizim bütçemiz bu kadarına yetiyor şeklinde. O sonrasında saraya normalde gelenek olarak var ama saraya kabul edilmesi ve isminin böyle kayda geçiyor olması o olaydan sonra kayıtlara geçmiş ve darhane çorbası tarhanaya kadar gelmiş.
Darda olan ev.
Evet, aslında, darda olan ev. Aynen. Darda olan evin yaptığı bir yemek. Ama saraya geldikten sonra aslında biraz değişmiş. Çünkü içine et girmiş. Kuşbaşı etle yapılırmış normalde. Ben kendi babaannemden de biliyorum. Bizde de kıymayla yapılır.
Evet.
İçine
kıyma, biber her yöreye göre değişiyor. Sarımsak değil mi? Bunlardan da konuşacağız zaten.
Tereyağı mutlaka oluyor içinde. Olması gerekenlerden bir tanesi. Böyle bir geçmişi var. Saray mutfağında da aynı şekilde, hatta içine süt bile konulduğu söyleniyor. Sütlü yapanlar da varmış. Ben hiç sütlüsünü yememiştim mesela. Zenginleştirmek için gene nohut, börülce, kuru gıdalar konulduğu yapılan notlar da var.
Yöreye göre onlar değişiklik gösteriyor. Mercimek konulan yöreler de var galiba, değil mi?
Bunlar aslında zenginleştirmek için, yani besin değerini arttırmak adına. Ben biraz kendi hayatımdaki tarhanadan da bahsedeyim. Tarhana bizim için bayram çorbası. Biz bütün aile bir Sarayköy, Deniz'in Sarayköy ilçesinde oturuyoruz. Bir de köyümüz var, Yakayurt diye. Bayram sabahları hepimiz kalkarız. Bütün Yakayurtlular Sarayköy'deki, hatta Deniz'den bayram namazına kendi köylerine gelirler. Normalde nüfusu şu anda belki 10 tane cemaati vardır. Ama bayram sabahı 1000 tane cemaati olur. Orada birlikte bayram namazını kıldıktan sonra o sırada herkes, annemler kalkarlar. Babaannemin evine gider herkes. Orada sabah büyük tencerede, hatta biz ona haranı diyoruz Ege'de. Haranında çorba kaynatılır. Ve
bu mutlaka tarhana çorbasıdır.
Başka, benim çocukluğumdan beri hiç, hatta babamın çocukluğundan beri, çünkü o köy evindeyken de aynı şekilde yapılırmış o. Bayram sabahı herkes toplanır, ortaya büyükçe bir tepsi. Babaannem doğramış olur ekmekleri. Biz de öyle yenir zaten. Onun üstüne çorba konulur. Ve ortak, o ailenin bütünlüğünü korumak adına ayrı tabaklarda değil, tek tabakta herkes birlikte yer.
Evet. Şimdi öyle bir lezzettir ki aslında tarhana çorbası. Hani şimdi bazı lezzetleri biraz üst üste yediğimiz zaman bir süre yemek istemeyebiliyoruz.
Evet.
Ama tarhana çorbası öyle değil. Aynen. Nedir tarhana çorbasındaki o özellik, o bizi çeken, sürekli yediğimiz ya da yemek istediğimiz?
Bence bizdeki, yani bize özel oluyor olmasından kaynaklı, biz seviyoruz onu.
Evet.
Ama şöyle bir sözü de var mesela, kötülemek amaçlı değildir de gene bizim oranın sözüdür. Bizde tarhana demezler, tarna derler.
Tarna.
Evet. Tarna ışığı tarlaya kadar, bulgur aşı öğleye kadar derler. Yani tarhanayı yersiniz ama ne kadar ekmekle yerseniz yiyin, acıktırır yani, doyurmaz aslında.
Evet, öyle saati geldiğinde acıkıyorsunuz.
Acıkıyorsunuz
ama
öyle.
Ama öğlen olsa tekrar yenebilir
tabii,
yani.
Tabii tekrar yenebilir. Ama bulgur hani daha çok tok tuttuğu için böyle bir söylemi var. İçinde lezzetinden de kaynaklı. Çünkü buğday ve yoğurt besleyicilik anlamında. Çünkü yağlı yoğurttan yapılıyor. Çok keyif.
Bir de yani, bazı yörelerde biraz ekşi oluyor değil mi? Şimdi mayalanma ve ekşitilme öyküsü de var herhalde.
Onu da anlatalım o zaman. Lütfen. Hem yapımından tarifiyle birlikte gidelim. Şimdi farklı bölgelere göre değişmekle birlikte, demin söylediğimiz gibi konuşmanın, sohbetin başında, buğday ve yoğurt temel. Ama onun dışında biber de koyabilirsiniz, domates koyabilirsiniz içine, nane konulabilir. Ege'de dereotuna yakın tarhana otu dediğimiz bir ot var, ondan koyuyorlar, bu da mümkün.
Nohut demiştiniz az
nohut mutlaka, önce. Evet, nohut mutlaka konuluyor. Ve bunun hepsini karıştırdıktan sonra bazıları mesela unla yapıyor, buğday yapmayıp o unu koyup bekletiyorlar. Mesela benim annem 3 hafta bekletir. Ve güneşte bekletir. Her gün karıştırmak gerekir. Hepsini koyacaksınız. O 1'e 1,5 olacak oranda. Yani 1 kilo un koyduysanız 1,5 kilo yoğurt koymanız lazım ki ekşitsin ve mayalansın o.
Evet.
Eğer bir haftanın sonunda alırsanız daha ekşimeden tatlı tarhana yapmış olursunuz. Ama süreyi ne kadar uzatırsanız
o kadar ekşi olur.
Bu da tercih meselesi. Mesela ben ekşisini seviyorum. Ekşi olduğunda daha lezzetli geliyor bana. Ama bazı konuk dinleyicilerimiz tatlı seviyordur onlar.
Şimdi bazı yörelere göre de değişiklik gösteriyor herhalde. Bir böyle top şeklinde top tarhanalar var. Evet. Bir de böyle un şeklinde tarhanalar var değil mi?
Onu şöyle söyleyelim. Mesela Maraş tarhanası dediğimiz tarhananın içerisinde domates yok. Sadece buğday ve yoğurt var. Bir de birkaç işte dereotu gibi, maydanoz gibi tatlandırmak için birkaç baharat koyuyorlar. Ve onları sergilerde incecik, yani yufka gibi sererek kurutuyorlar. Ve onu cips olarak da tüketiyorlar. Çıtır çıtır, evet. Kışları böyle cips olarak
aslında
hani.
Ne kadar sağlıklı çocuklarımız, evet. O değil mi? Sağlıksız o yağlı cipsleri, yiyeceklerini bunları tercih edebiliriz tabii.
Kesinlikle
ama.
Tercih edebilirler. Hı. Ve çok da keyifli. Ben gittim o bölgede, yedim de gerçekten lezzetli. Hatta böyle sıcak suyun içine batırıp da yediğinizde ayrı bir aroması da var. Çok keyifli oluyor.
Ama onun için herhalde böyle daha bir görselinin olması gerekiyor. Ambalajlanıp çocuklara sunulması, evet. Belki içinde soslarla çok daha cezbedici olabilir.
Belki yapılabilir, çünkü şöyle söyleyelim. İsim marka vermeden gerçekten, evet. Bir Mustafa, mesela Uşak'ta Mustafa amcamız var. Hı hı. Bu tarhanaya gönlünü vermiş ve herkes o bölgede ona Tarhana Baba diyor. Öyle ki valiler onu yurt dışına göndermişler. Örneğin Türk Günü düzenlenmiş Milano'da. Tarhana'nın tanıtımı için oraya gitmiş. Orada insanlara ikram etmiş küçük bardaklarda. Biraz da bizim kültürümüzü orada tanıtmaya çalışmış. Çok başarılı da olmuş. Şu anda artık fabrikasyona da geçmiş vaziyette. Evet, geleneksel yöntemle, metodu geleneksel. Ama artık paketleyip satılır hale gelmiş. Çünkü bundan öncesinde paketleyip satılabilir bir ürün değildi tarhana.
Evet.
Evlerde,
evet.
Yapılırdı sadece. Bu da iyi
belki
bir şey.
Belki semt pazarlarında değil mi? Yöresel mutfakların olduğu bölgelerde.
Oralarda ancak, evet. Böyle. O da gene onlarda ev yapımı, yani bir standarda bağlı değil. Ama o bununla ilgili tescil almış, içinde ne olması gerektiğiyle ilgili.
Özellikle şu anda bizi yurt dışında dinleyen dinleyicilerimiz için bulunmaz nimet.
Kesinlikle.
Oralara daha çabuk ulaşması bakımından, değil mi?
Aynen. Özellikle bunu, yani marka vermeyelim orada, ama aradıklarında internetten bulabilirler. O Uşak tarhanasını böylelikle.
Dünyaya... Uşak meşhurdur zaten.
Meşhur, aynen aynen. Tabii, tabii.
Ama Beypazarı'nın da meşhurdur. Yani neye göre acaba?
Bu tamamen içeriğine bağlı olarak. Evet. Mesela Maraş'ta...
Nereliyseniz oranın tarhanasını,
evet.
Seversiniz.
Aynen. Aynen öyle. Bu yani yapımındaki içine koyduğunuzla çok bağlantılı. Çünkü domates, biber koymak, sadece biber koyuyor olmak... İçine sarımsak koyuyor olmak ya da dereotu koyuyor olmak, bunların hepsinin ana ayrımı bundan kaynaklı.
Evet.
Bir tane daha mesela ben araştırırken bunu da gördüm. Bu diğer konularla ilgili bilgim vardı ama hiç Tarhana diye bir köyümüz olduğunu düşünmemiştim.
Aa, ben de duymadım. Neredeymiş?
Yozgat Akmadeninde Tarhana diye bir köyümüz var.
Evet.
İsmi de Tarhana. Yani düşünün, o kadar hayatımızın içinde aslında,
evet,
Tarhana.
Gerçekten öyle. Bir de şey, kavanozlarda uzun sürede saklanabilmesiyle de bir diğer avantajı,
tabii.
Galiba ortaya çıkıyor.
İlk başta hani tarçesinden bahsederken Yunanlar bunun için kullanmışlar. Besin değeri yüksek olduğu için. Biz de aslında, bizim için de bu önemli. Çünkü devamlı göçebe bir toplumuz.
Evet.
Göçebe toplumların kendine göre ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçlarını böyle karşılıyorlar. Daha uzun süre ürün saklayabilmek adına en önemli yöntemlerden bir tanesi. Onun için çok iyi kurutulması gerekiyor. Kurutuluyor olmasının da şöyle bir iyi yanı var. B vitamini, A vitamini gelişmesini sağlıyor o güneşte beklediği için.
Özellikle içerisinde. Çocuklar katı gıdaya geçtikleri vakit hep tarhana çorbasıyla,
evet.
besleniyorlar. Değil mi?
İlk öyle besleniyorlar. Bu gene demin dedik ya, neye göre değişiyor? Mesela Kastamonu'da top şeklinde bekletiyorlar. Öyle kurutuyorlar. Yani içi de öyle kuruyor. Evet, bizde de öyle kuruyor ama anne mutlaka onu elekten geçirip ince toz haline getiriyor. Ya da rondodan geçirip toz haline getiriyorlar şu anda artık.
Evet, eskiden belki böyle
elle aynen,
ama
evet.
Şimdi biraz daha kolay herhalde.
Aynen öyle.
Robotlarla bu işi yapabiliyoruz.
Yapabiliyoruz. Böyle olduğu için de farklılık gösteriyor. Çünkü siz her ne kadar mesela toz haline getirdiğinizde uzun süre dayansa da top halindeyken içinde ister istemez kendi kendine de mayalanmaya devam ediyor. Onun için tadı daha farklı oluyor. Mesela güneşe incecik serdiğimizdeki tatla top halinde bekliyor olmasındaki tat mutlaka farklılık gösterecektir.
Evet.
Onun için lezzetler yörelere göre farklılık gösterir.
O zaten ufalandıktan hemen sonra kavanozlara ya da işte o bez torbalara konulup kaldırılmaz herhalde. Birazcık da öyle de kurutulması,
evet.
Gerekiyor galiba, değil mi?
Bu anlamda saklama koşulundan da bahsedelim. Mutlaka aldığınız yerde, aldıktan sonra kuru yerde saklıyor olmamız şart. Çünkü hemen nemden içerisi çok besin değeri anlamında bizim için
yüksek
ne kadar yararlıysa mikroplar için de o kadar güzel bir ortam. Nemi aldığı andan itibaren hemen bozulmaya yatkın. Onun için mesela bazıları acı koyuyorlar. Acı bu anlamda bakterinin gelişmesini azaltan bir şey. Biber, acı biber koyduğunuzda hani bozulma ihtimali birazcık daha az, evet, daha az oluyor.
Evet. Şimdi bir de yapılma zamanı var tabii herhalde, değil mi? Özellikle yaz aylarında yapıyoruz.
Evet, çünkü neden? Domates ve biberin taze olduğu, hı-hı, güzel günlerde ve kurutmak için de uygun ortamın olduğu zamanlarda. Çünkü mutlaka fırınlarda da kurutulabilir ama güneşte kuruyor olması hem besleyiciliği anlamında hem de lezzet anlamında çok daha önemli.
Evet. Şimdi o kadar güzel bir hikayeden söz ettik ki bugün, bu akşam mutlaka hepimizin sofrasını bir tarhana çorbası herhalde. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Mehmet.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya yine kaldığımız yerden devam edeceğiz lezzet hikayelerinde.
Sağ olun. Çok teşekkürler.
Alevlenirken düşünceler, ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler, ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Ellerim yüzümde susmuş dudaklarım, İsyanlarda gönlüm zaman gardiyandı. Ah, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Aman vermez hasretin, ay ay ay. Hay la la la la la la la la. İçimde vardılar. Hay la la la la la la la. Sen gözyaşlarımdasın.
Türkiye'de saatlerimiz ve biz Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefonun diğer ucunda sevgili Yusuf Özkan var. Merhaba diyoruz başkentten sevgili Yusuf Özkan'a.
Merhaba, iyi yayınlar, iyi günler.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Türk turizmi Hollanda'da görücüye çıkmış. Bununla ilgili bilgiler almak istiyoruz sevgili Yusuf Özkan. Avrupa'nın en önemli turizm etkinliklerinden biri Utrecht Turizm Fuarı başladı. Şimdi pek çok Türk kuruluş ve şirketi fuarda Türkiye'yi tanıtıyor. Ancak son dönemlerde yaşanan olaylar nedeniyle rezervasyonlar nasıl? Neler aktaracaksınız bizlere?
Sene 47.si yapılıyor Utrecht Turizm Fuarı'nın. Avrupa'nın en önemli turizm fuarlarından birisi Berlin'den sonra ve Türkiye 1200 metrekare kapalı alanla stand bakımından fuarın en büyük ülkesi. Başta Turizm Bakanlığı ve Türk Hava Yolları olmak üzere Türk turizminin her kesiminden, sektörün her kesiminden önemli firmalar burada Türkiye'nin güzelliklerini Avrupalı turistlere tanıtmaya çalışıyorlar. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi biraz sıkıntı da başlıyor. Özellikle Avrupa'nın önde gelen tur operatörleri TUİ ve Neckermann tarafından yapılan açıklamalarda geçtiğimiz yıllara göre bu sene sezon başında, çünkü Avrupalılar Ocak ayından itibaren yaz tatili planlarını yapıyorlar ve Türkiye satışlarının Ocak ayından itibaren önceki yıllara göre biraz sıkıntılı olduğunu belirttiler. Bunun nedeni de gerek yılbaşında gerek de onun öncesinde Türkiye'de yaşanan saldırıların yarattığı gerilim. Çünkü Hollanda Dışişleri Bakanlığı geçen hafta bir açıklama, bir araştırma yapmıştı. O bu hafta başında açıklandı. Ona göre batılı turistler, başta Hollandalı olmak üzere batılı turistler gittikleri ülkede terör ya da benzer sıkıntılı durumlar olduğunda biraz tedirgin olduklarını belirtmişler. Bu nedenle geçen yıl 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında %33'e varan rezervasyon iptali yaşanmış Türkiye'ye ilişkin. Bu nedenle de Türkiye'de son saldırılardan sonra batılı turistlerde bir endişe oldu ve bu nedenle satışların biraz yavaş başladı, düşük başladığını belirtiyorlar. Ancak tabii bu karamsar bir tablo çizmiş olmayalım. Ya bu daha sezonun başındayız. Ancak Türkiye'nin fiyat avantajı, özellikle son dönemde döviz kurlarındaki değişkenlikten dolayı Türk turizminin biraz daha batılılar için cazibe merkezi olmaya başlayabileceği ve özellikle son dakika satışları açısından yaz sezonunda şu an olmasa bile Nisan-Mayıs'tan sonra beklenen satışların, beklenen artışın gelebileceği belirtiliyor. Nilgün Doruk.
Evet, umarız öyle olur. Öyle de olsun sevgili Yusuf Özkan. Hemen bir başka konuya geçmek istiyoruz. Mülteci Balet'in hayatıyla ilgili gerçekten çok önemli, çok etkileyici bir öykü var burada. Sizden dinlemek istiyoruz. Buyurun lütfen.
Evet, çok sıcak bir insan öyküsü. Ben de gördüm de izlediğim de televizyonda, Hollanda televizyonda çok ilgimi çekmişti. Ve sevgili dinleyicilerimize de aktarmak istedim. Suriyeli bir balet, Ahmet Yodeh. Çok küçük yaşta dansa, baleye gönül vermiş. Ancak babası özellikle karşı çıkmış oğlunun dans etmesine ve izin vermemiş. Hatta onu yaralamış, bacaklarındaki yaradan dolayı bir süre dans edememiş. Ancak annesi sahip çıkmış oğlunun düşlerine ve babasından boşanıp oğluna bakmaya başlamış, ona destek olmuş. Daha sonra da Ahmet konservatuarı kazanıp dansa başlamış. Yıllarca babasını görmemiş. Suriye'de yaşanan iç savaştan sonra birkaç yıl önce o da binlerce, milyonlarca Suriyeli gibi ülkesinden kaçmak zorunda kalmış ve Hollanda'ya gelmiş. Mülteci kamplarında onun yeteneğini fark eden ya da onun öyküsüne tanık olan kişilerin yardımıyla Hollanda Ulusal Balesi'ne kabul edildi geçtiğimiz günlerde ve şu anda çalışmalara devam ediyor. Bu arada yıllardır görmediği babası da mülteci olarak Suriye'den kaçmış, Almanya'ya gelmiş. Basında oğluna ilişkin haberleri görünce ona ulaşmış ve ağlayarak özür dilemiş, buluşmuşlar. Ben zamanında çok büyük bir yanlış yaptım ama sen hayallerinin peşinden gittin. Şu anda ben çok uzak diyarlarda çok zor bir durumda senin başarı haberini aldım ve çok mutlu oldum. Beni affet, beni bağışla diye oğluna af dilemiş. Ve baba oğlum buluşması gerçekten çok duygusal, insanların gözünü yaşartan bir tabloydu. Ahmet hem babasına yıllar sonra kavuşmanın, hem babasının onu anlamanın sevinci, hem de Hollanda Ulusal Balesi'ne kabul edilmenin
verdiği mutlulukla.
Evet, ve şu anda yeni bir temsil için çalışmalara devam ediyor. Aynı zamanda da kazandığı parayla babasına bakmaya başladı ve hayatı savaşın acının ardından bir anda değişti. Adeta bir peri masalına dönüştü. Bundan sonrasında herhalde daha güzel günler bekliyor Ahmet ve ailesinin. İlgin Doruk.
Evet, çok güzel, çok etkileyici bir öykü gerçekten. İnsanın ideallerine kavuşması, sevdiği işi yapıyor olması gerçekten çok önemli bu hayatta.
Kesinlikle.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. İlerleyen günlerde yine birlikte olmak dileğiyle. Başkent'ten selamlar, sevgiler Hollanda'ya. Hoşçakalın.
Seni sevdiğimdendir gelirim ben bu yere. Seni sevdiğimdendir gelirim ben bu yere. Ayaklarım basmaz yere, görürüm önümü. Ararım seni. geçmiş köşelerde ben dünümü. Dağlar bilmez, bağlar bilir. Orman bilmez, baş çeşme bilir. Seni sevdiğimdendir gelirim ben bu yere. Yanaklarıma değmeden düşer gözümün yaşı. Bakarım kendim gibi kel kalmış selgilere.
Türklerde spor kültürü. Türklerde spor kültürü köşemizde Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, sporda psikososyal alanlar bilim dalı başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven'le birlikteyiz. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün Cumhuriyet döneminde Türk spor tarihi çalışmalarından söz edeceğiz. Mehmet Atıf Kahraman'dan söz edeceğiz, kişiliğinden, spora olan düşkünlüğünden. Ama öncelikle spor tarihi çalışmalarımız hakkında birazcık bilgi isteyeceğiz sizden. Buyurun, söz sizde.
Türk spor tarihi büyük zaferler, başarılar ve spor kahramanları ile dolu olup Türk sporcularının kırdığı rekorlar için dikilen menzil taşları günümüze kadar gelmiştir. Padişahların ve devlet başkanlarının sporculara karşı duydukları sevgi ve saygıya dair pek çok örnek bulunmaktadır. Türkiye'de Cumhuriyet'in ilk yıllarında geleneksel spor kültürümüze sahip çıkılmış ve bunu destekleyecek kanunlar çıkartılmış. Örneğin köy kanununda ilgili maddelerde cirit sporunun ve atlı sporların ve güreşin nasıl teşvik edildiğine dair maddeler vardır.
Ki Türk spor tarihinde çok önemlidir atlar yerini almış, at, cirit, cengi miydi hocam? Daha pek çok sporla birlikte.
Evet. Tabii ki at tarihi dendiği zaman dünyada %70 Türkler akla, evet, gelir. Türkleri tarif ederlerken zaten dünyada atlı millet, okçu millet diye tarif ederler.
Evet.
Portekizleri, İngilizleri tarif ederken denizci millet diye tarif ederler. Tanımda bir kere bu var.
Evet.
Şimdi Türk Spor Kurumu modern batı sporlarının yanında eski ve milli sporlarımızın ihyasına çalışılıyor. Cumhuriyet kuruluyor ama Cumhuriyet kurulurken Cumhuriyet bize özgü bir cumhuriyet kuruluyor. Yani kültürüne önem veren, ahlak ön planda duran, bir Fransa'daki gibi değil. Yani evet bir model alınıyor ama bize özgü bir cumhuriyet. Bunun içerisinde öncelikli olarak spor, milli sporlarımız ve atasporlarımızın ihyası ön plana getiriliyor ve Ok Meydanı'nı eski ve şerefli mazisine uygun bir hale getirmek amacıyla tetkik ettiriliyor ve 1938 yılında Milli Müze ve kütüphanelerimizde araştırmalar yaptırılıyor. O zamanlar Atatürk'ün sağlığındayken Türk Spor Tarihi Müzesi projesi başlatılmış. Hı hı. Fakat kendisi vefat ettikten sonra bu projelerin hepsi yarım kalmış. İşte bütün bu çalışmalara rağmen Atıf Kahraman'dan önce Türk spor tarihi alanında ayrıntılı ve derin çalışmalar yapılamamış. Bunun nedeni bu alandaki bütün birinci temel kaynaklar ve belgelerin taranmamış olmasıydı. Hı hı.
Ve ilk yazılı çalışma, ilk eser çalışması Mehmet Atıf Kahraman tarafından mı yapılmaya başlanmış?
Şimdi Mehmet Atıf Kahraman'dan önce pek çok yazılar var ama bunlar birinci temel kaynaklara pek dayanmayan çalışmalar. Tabii ki bunların içerisinde örneği mesela Havi Baki Kunter'in Eski Türk Sporları bilimsel bir eserdir, küçük hacimlidir, bütün branşlardan bahseder. Örneğin Orhan Koloğlu'nun eseri Batı kaynaklarına göre Türk Güreşi, bu da bilimsel bir eserdir, bir konuyu alır. Rahmetli Ünsal abinin, Ünsal Yücel'in Türk Okçuluğu bir konuyu alır ama Atıf Kahraman bütün konulara girmiş, Osmanlı Devleti'ndeki, Türk spor tarihindeki.
Peki sporla ilgisi nereden? Çünkü emekli bir subay bildiğimiz kadarıyla, değil mi? Spora bu kadar nasıl eğilmiş, spora bu kadar ilgisi nereden olmuş?
Şimdi Amasya'da 25 Aralık 1920 tarihinde Amasya'da doğuyor. Çocukluğunda dedesi zaten Amasya'da at yarışlarında at yarıştırıyor. O küçük yaşlarda dedesinin Yıldız isimli atını seyretmiş. Amasya Panayırı'na gitmiş. Amasya Panayırı Kırkpınar ayırında bir panayır. Eskiden Türkiye'nin her yeri Kırkpınar'dı. Şimdi bunlar minyatürleşmiş şekli olarak Edirne kaldı. Kültürümüzden uzaklaştığımız için bu Amasya Panayırı'ndaki o güçlü kuvvetli insanları görüyor. Hatta onun ötesinde evi askerlik şubesine yakın olduğu için Hacı İlyas Mahallesi'nde askerlik şubesine muayeneye gelen insanların, arkadaşlarının, erlerin vücutlarını çıplak görünce onların vücutlarına da özenmeye başlıyor. Pencereden görüyor. Benim de böyle güçlü bir vücudum olabilir mi? Çünkü çocuk yaşta bir tifo hastalığına yakalanıyor. Çok cılız düşüyor ve psikolojik olarak hem bunlardan etkileniyor hem babasının eve getirdiği eski pehlivan resimlerini görüyor. Bazen böyle
yani güreşle tanışmış.
Güreşle tanışıyor. Yapmış. O ünlü pehlivanlara da şuur altından güçlü bir şekilde özdeşleşmeye başlıyor. Güçlü kimlik olarak onların vücutlarını rol model alıyor. Ve daha sonra işte hatta bazen de vücudunu böyle sopayla vurarak şişirerek şey yapmaya çalışıyor. O insanların hayatlarını yazmaya ihtiyacı hissediyor. Hı hı. Diyor ki ben bundan hayatlarını yazayım.
Böyle başlıyor.
Böyle başlıyor. Yazıyor.
Ve kitabı ne zaman çıkmış? 70'li yıllarda mı?
Daha önce tabii ki 1960'lı yıllardan sonra Adalet Gazetesi'nde her biri bilimsel bir şekilde makale olacak makaleleri var. Yani dergide bilimsel şekilde. Gazete yazılarından sonra tabii ki 1970 yılında Sultan Mahmut'un baş pehlivanları. Daha sonra onu Huzur Güreşleri adı altında yayınladı. Sonra peşinden Koca Yusuf isimli eserini yayınladı. Hı hı. Cumhuriyete kadar Türk Güreşi 2 cilt. Onun peşinden Osmanlı Devleti'nde spor ama 75 yaşında insanlar öbür dünyaya hazırlanırken hoca devasa bir eser veriyor.
Evet.
O çok önemli bir şey. En sonunda da Kırkpınar Güreşleri'ni yazıyor. 1951'den 51'e kadar.
Sadece o değil, spor tarihimizin yazılması ve okutulması için de başvurusu var galiba.
Tabii. Türkiye'deki beden eğitimi bölümlerinde hangi eserler okutuluyor, Türk spor tarihiyle ne tür bilgiler veriyor diyor, araştırıyor, okullara geliyor, bakıyor. Cemal Altman'ın eğitimi bütünlüğü içerisinde çağlar boyunca beden eğitimi ve sporun gelişimi isimli çalışmasını görünce içerisinde 8 sayfa Türk spor tarihine önem verildiğini görüyor ve üzülüyor. Hı hı. Yabancıların hayatlarına bu kadar yer veriyorsunuz, spor hayatlarına bize bu kadar, oturayım diyor en iyisi. Ben böyle bir çalışmamı diyor bilimsel olarak bırakayım gelecek nesillere spor kültürümüzün ne kadar ve sporcularımızın ne kadar büyük şeyler başardığını anlatmak için yapıyor esasında. YÖK'e gidiyor, oradan amacına varamıyor, destek göremiyor. Şeye gidiyor, Fransa'ya bir yabancı uzman için, spor tarihi açısından yetiştirilmesi için uzman götürülüyor. Hocayı oraya almıyorlar. Hoca çok çekmiş esasında. Tek başına bunu yapmış. Evet. Asistanı yok, hiç kimsesi yok. Ve bir de bilim sadece üniversitede değil, üniversitenin dışında da oluyormuş. Hoca bunu gösterdi.
Gösterdi, evet. Siz de zaten geçtiğimiz bölümümüzde konuşmuştuk. Bu yönde çalışmalarınız var. Türk spor tarihinin okutulması yönünde çalışmalarınız. Yani siz de Mehmet Atıf Kahraman'ın açtığı o yolda ilerliyorsunuz.
Tabii ki ben zaten kendisini biliyordum İstanbul'da okurken. Profesör Doktor Mehmet Kaplan'ın asistanı Profesör Doktor İnci Engin'in bir gün hocamızdan bahsetmişti bana. Ben hocayı biliyordum ama eserlerini okumuştum ama zaten hocanın eserlerine kadar ben hep okuduğum şeyin doğru olduğunu zannediyordum. Hı-hı. Ama bir gün onun bir makalesini okuduğumda
ne benden diyordu önce, makalede?
Yalan diyor, bu anlatılanların hepsi yalan diyor. Mesela Sultan Abdülaziz nasıl diyor işte bir güreşçiyle güreşir, böyle bir şey olabilir mi diyor. Bir gazetecinin para kazanmak amacıyla padişahla bir sporcuyu güreştirmesi, hakikaten doğru şeyler söylüyor. Bir padişah cuma namazına giderken bile 200 metre yanaşamazsınız yani. Hı hı. Bir de bunu güreş yapıyor, altına alıyor falan filan. Adam gerçekten bilimsel birisiymiş, ciddi bir adammış. Onun daha sonra o olmadan büyük mesafeler kat edemeyeceğimi anladım ben zaten. İstanbul'dan hemen Ankara'ya geldim. Hocamla da ölümüne kadar beraber oldum.
Beraberdiniz. Peki şimdi tabii kendisinin de örnek aldığı insanlar vardı. Halim Baki Kunter'le tanışmasının önemi burada çok büyük galiba, değil mi?
1950 yılında İstanbul Fatih Güreş Kulübü'nde Halim Baki Kunter bir Türk okçuluğu üzerine bir konferans veriyor. Hayatın hiç duymadığı şeyleri hoca orada öğreniyor. Halim Baki Kunter'den bunun notlarını istiyor. Hocaya vermiyor, oyalıyor yani. Hoca en sonunda oyalandığını anlıyor. Madem diyor Halim Baki Kunter yazar, ben yazamam mı diye hırslanarak bu işlere giriyor. Eğer Halim Baki Kunter hocamızın karşısına çıkmamış olsaydı, hocayı böyle bir şekilde hırslandırmamış olsaydı, belki emekli bir bunları, subay olarak evet, kalacaktı. Ve Türk spor tarihi böyle bir değerinden de mahrum olacaktı, yetim kalacaktı, öksüz kalacaktı. Dünyada Türk spor tarihi bilimsel amaç, bilimsel kaynaklara dayalı olarak, birinci temel kaynaklara dayalı olarak Atıf Kahraman'ın eserlerinden Türk spor tarihini öğreniyor. Bu tartışmasız ve hocamızın yeri hala birinci sıradadır, yani bu tartışmasızdır.
Evet, birazcık o zaman hocanın kişiliğinden de söz edelim. Örneğin eşi, çocukları sporla ilgilenmişler mi? Onlar destekçisi olmuşlar mı bu konuda?
Hoca benim tanıdığım kadarıyla çok sessiz birisi. Dürüst, çok öncelikle çok dürüst. Soyadı gibi çok kahraman birisi. Zaten Baltoğlu sülalesinden. Bunun dedelerinin dedesi Kanuni Sultan Süleyman zamanında Zegetvar'a giden o korumalarından. Hı-hı. Kahramanlık yaptığı için bir ordunun içerisine girip düşmanın içerisinden yaralı bir albayı kurtardığı
yani
için.
Yani soyadını hak eden bir
hak
aileden
eden adam,
geliyor.
Kahraman
evet,
bir adam zaten. Vicdanlı, şerefli. Samimi, her şeyden önce çalışkan, cesaretli, disiplinli, çok utangaç tabiatlı, nezaketli ve bakımlı bir insan. Kendine her gün kravat takar. Çok güzel, onun ailesini tanıdım. Rahmetli Zülfiye teyzeyi tanıdım. Kızları Gülbeden, Şahingil. Yani örneğin Babürname'yi okuyor. Babür'ün kızı Gülbeden'in o nasıl polo oynadığını, çevgan oynadığını görüyor. Ya Rabbim diyor, bir gün benim kızım olursa adını Gülbeden koyacağım diyor. Düşünebiliyor musunuz? Kızı evet, olduğunda tarihteki bir sporcu kızdan esinlenerek kızını koyuyor. Oğuz var, diğer oğlu. Bir Ertuğrul abi var, hı-hı, Fransa'da. Hocamızın böyle çok iyi bir ailesi vardı.
Edebi yönü de çok kuvvetliydi herhalde. Sadece spor değil. Çünkü şiirleri var. Şairlik yönünü biliyoruz.
Evet, hocamız Aruz Vezni ile çok güzel şiirler yazmış. Eşine 5 şiir yazıyor. 5 şiirin bir tanesi Güfte oldu.
Çok bildiğimiz güftelerden biri midir?
Evet, Esmer ona derler.
Çoktan beri bir kız tanırım ben Sarıyer'de. O zaman isterseniz hocam, söz buraya gelmişken birazcık dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim sohbetimiz.
Peki.
Çoktan beri bir kız tanırım ben, Sarıyer'de çoktan beri bir kız tanırım ben. Sarıyer'de boy bosonda, kaş göz onda esmer. Ona derler boy bosonda, kaş göz onda esmer. Ona derler. Hiç benzeri yok Mars'a gelsin kim? Hani nerede? Hiç benzeri yok Mars'a gelsin kim? Hani nerede? Boy bosonda, kaş göz onda esmer. Ona derler boy bosonda, kaş göz onda esmer. Ona derler.
Evet, Selahattin İçli bestelemişti. Alttan dinlemeye devam ediyoruz şarkımızı. Rast makamında bir şarkı. Çok da bilindik bir şarkı. Ödül bile almıştı eğer yanlış evet. hatırlamıyorsam değil mi hocam?
1981 yılında yılın şarkısı seçildi. Ve hiç birbirlerini kırmadan ömür boyu birlikte yaşadılar. Ben Zülfiye teyzeyle de bu meseleyi konuşmuştum. Hoca 5 şiir yazmış Zülfiye teyzeye. Madem dedi ben onun diyor yazdığı şiirlerdeki kadar güzel bir insan, bari evleneyim dedim diyor yani.
Peki o sarı yerli kız Zülfiye teyze
Zülfiye
mi?
Zülfiye teyze. Evet, Selahattin güzel. İşli teklif ediyor. İstanbullu güzeli diye bunu çevirebilir miyim diyor hocaya. Hoca diyor ki bunun bir gerçek bir aşkı var. Ha o zaman kalsın diyor ve
sarı yerde
evet,
olarak
ölümsüz
kalıyor.
Olarak hocamız hala güftesiyle de yaşıyor tabii ki.
Evet, şimdi peki Mehmet Atıf Kahraman'ın birazcık da çalışma tekniklerinden söz edelim isterseniz. Nasıl çalışırdı, eserlerini nasıl yazardı, nasıl yayınlarlardı, yayınlatırdı?
Hoca rahmetli Milli Kütüphane'nin karşısında bir kere ev tutuyor. Sabahleyin Milli Kütüphane'nin memurları gelmeden önce oraya gider. Milli Kütüphane'nin memurlarından daha sonra gece 10'da evine döner. Kadrosuz memuru Milli Kütüphane. 50 sene kütüphaneden çıkmamış. Orada öyle yazma eserler var ki hocamız bu yazma eserleri defalarca kullanmaktan hı hı. aynı yazma eser 3 defa cilde gitmiş. Bunu düşünebiliyor musunuz?
Evet.
Birinci temel kaynakları didik didik eden. Sadece yurt içinde değil Almanya'daki kütüphaneleri araştırmış. Fransa'daki kütüphaneleri araştırmış. Bunları kendi imkanlarıyla yapıyor. Ve kaynağını, belgesini görmedi. Hiçbir şeyi yayınlamamış. Gerçek bir bilim insanı. Yöntemi. Mesela bir şey konuşurdum hocamla. Bir şey birden kaybolur. Bir dakika sonra gelir. O aradığım belgeyi bana gösterirdi. Kendine göre bir sistematik tutmuş. Hı hı. Aradığınız her şeyi.
Evet.
Fotokopiyle çalışırdı genelde.
Hocanın zamanında yaptığı araştırmalar şimdi de pek çok araştırmacının kaynak olarak kullandıkları eser haline gelmiş. Son olarak neler söylemek istersiniz Mehmet Atıf Kahraman hakkında hocam?
Hocamızın eserlerinin şanına layık bir şekilde Türk spor tarihi bilinci içerisinde gelecek kuşaklara aktarılması... Türk spor tarihi derslerinin Türkiye'deki bütün spor bilimleri fakültelerinde, spor liselerinde okutulması ve Türk spor tarihini bilen insanların ve sporcuları gelecek şampiyonları hazırlarken motive etmede de bunlardan yararlanmamız gerekir. Nur içinde yatsın hocam benim.
Evet, biz de saygıyla rahmetle anıyor ve çok teşekkür ediyoruz size. Bu hafta da bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için haftaya yine birlikteyiz. Sağ olun, var olun.
Siz de sağ olun, teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Özbay Güven'le birlikteydik. Türklerde Spor Kültürü köşemizde. Türklerde spor kültürü. Evet, bu köşemizle bugünün
bu haftanın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Öncelikle programımıza gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen telefonlar, mailler doğrultusunda yeni köşelerimizi çok beğendiğinizi söylediniz. Bizler de sizlerin o takdir dolu sözlerinize layık olmaya çalışıyoruz. Sizler için elimizden geldiğince güzel bölümler, köşeler hazırlamaya çalışıyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz programımıza gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye. Evet, bugünlük, bu haftalık bu kadar diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ama sizler yine bizlere yazmaya devam edebilirsiniz. Programımızla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, önerilerinizi hayatın sesleri et tret.net.tr bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Facebook, Twitter ve Instagram'da da hayatın sesleri diye aradığınızda bulmanız, bizlere ulaşmanız, buradan da görüşlerinizi, önerilerinizi, hatta isteklerinizi yollamanız mümkün. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Recep Özden vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Pazartesi günü 15 haberlerinden sonra Başkent'ten yine merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşünceye dek hoşça kalın, iyi hafta sonları. Hayatın sesleri.